Güney Kıçı'ydı. 10, evet, 10'u. 10 Haziran 1900. Şimdi Freud metapsikoloji ben ve üst ben sayfa 268. Eğer ben yalnızca burada ben şey yapayım. Ego, ben yerine ego diyeceğim. O yerine id diyeceğim. Kitapta da şey yapacağız. O düzeltmeleri yapacağız. Çünkü Türkçe'ye pek uymuyor şey. O. Yani ona id demek daha iyi. Latince sözcük kullanmak. Onun dediğimiz zaman orada idin kastedilip kastedilmediği pek anlaşılmıyor. Şimdi eğer ego yalnızca idin algı dizgesinin etkisi tarafından değişikliğe uğratılmış bölümü. Yani şöyle bir şey diyor Freud. İd diye bir şey var ve idin bir bölümü değişikliğe uğratılıyor. Burası ego oluyor. Bu şey kabul edilecek bir şey değil. Yani kavramsal olarak hiçbir anlamı yok bunun. O yüzden onu geçiyoruz. Burada bizi Freud'da ilgilendiren nokta şey olacak. Süper ego ya da üst ben kavramı ve bunun bağlantıları. Bir daha söyleyeyim mi? Yani Freud şey diyor. Eğer ego yalnızca idin algı dizgesinin etkisi tarafından değişikliğe uğratılmış bölümü. Bir id var. Bir de algı dizgesi diye bir şey var. Algı dizgesi idi değişikliğe uğratıyor, modifiye ediyor ve o değiştirilmiş, değişikliğe uğramış id ego oluyor diyor Freud. Bu biraz şey, yani imgesel bir konuşma gibi bir şey. Hiç mantık yok şey arasında, oradaki kavramlar arasında. Önemli değil. Yani bu Freud'un çözümlemesine zarar veren bir şey değil. Sadece onları kullanmıyor. Yani bir daha sözünü etmiyor sık sık. Şimdi bazı kavramları şey yapacağız, netleştirelim. Melankoli neydi? Burada melankoliyi bu kendi temasıyla çok şey yapıyor.
İdil için altını neyle dolduruyoruz?
Efendim?
İdil altını neyle dolduruyoruz? O diyelim.
Tamam.
Evet.
Hiçbir şey doldurmuyor. Yani hiç dolduramaz. O yüzden onu şey yapıyoruz. Ayır de ediyoruz. Yani o şey dikkate almıyoruz. Freud'un kendi efendim.
Bilinçsizlik boyutunda orada. Bilinç yok.
İçgüdüsellik
yani.
Gibi geliyor
bana. Ego bilinçsiz diyor mesela.
Bir şey var ki değiştireceğim diyor.
Değiştirilmem bir şeyden bahsediyor. O diye bir şey var ve o bir değişikliğe uğruyor diyor. Burası değişikliğe uğrayan yer ego oluyor diyor. Yani net olarak bunu söylüyor. İd değişikliğe uğrayıp ego oluyor. Algıyla değişikliğe uğrayıp, yani bunlar Freud'un ele alabileceği şeyler evet. Değil. Kavramsal konular ve
ego öncesi ego. Öyle mi olur?
Bu anlaşılacak bir şey değil.
İçgüdüsellik taşımıyor mu hocam biraz daha?
İd içgüdü.
Yani insanın evet. İçgüdüselliğiyle belirliyor.
O zaman ego içgüdülerin algı dizgesi tarafından değişikliğe uğratılmış biçime. Freud'un terminolojisinde böyle olması gerekecek ve o şey değil.
Yani doğal ego diyebilir miyiz ona yani?
Ego'nun doğalı ya da ego doğal değil. Yani niye de doğal? Çünkü ego. Yani ego hiçbir durumda şey değil. Evet. O yüzden ego'ya doğal demek pek işimize yaramayacak. İlerleyelim, nereye takıldığımızı göreceğiz ya da Freud'un nereye takıldığını göreceğiz. Şimdi bizi bende bir derecelendirmenin varsayılmasına götüren şeyler var diyor. Bende bir derecelendirme, egoda bir derecelendirme. Yani ben ideali ya da üst ben. Bunu da anlıyoruz. Değil mi? O ben ideali
evet, olmak istemem.
Evet, onun psikanalizle ilişkisine bakacağız. Yani burada süperego psikolojinin konusu, genel psikolojinin konusu olabilir. Ya da başka antropolojinin konusu olabilir. Üst ben denen şey, yine tabii şey, aslında şey bir kavram değil bu. Yapay bir kavram. Yani bazı bilimler biraz böyle yapay kavramlar üretip, kendilerine özgü bir terminoloji geliştirme gereksinimini duyuyorlar. Bu anlaşılır bir şey. Yani üst ben aslında düşünürseniz hiçbir şey anlatmıyor. Topografik bir şey anlatıyor. Topoloji anlatıyor. Benim üstü. Benim kuzeyi, benim güneyi falan. Bunlar bir şey anlatıyorlar mı?
Alt ben dersin, üst bendir.
Yani ben alt bilinç ya da bilinçaltı dediğimiz zaman bu da topolojik bir şey, yersel bir şey. Ama şey diye biz buna çeviriyorduk. Yani bilinçsiz olanı anlatıyor bu terimleri. Üst ben, böyle bir doğal dilde böyle bir anlatım yok. Doğal dilde ne var? Bencillik var. Ondan sonra Freud onu Dönüş'le ilişkilendiriyor. Aslında Dönüş duyunca benziyor. Yani üst ben ve duyunç arasındaki karşılaştırmayı yapacağız. Ama üst benin anlattığı şeyi, doğal dinde anlatan şey, yani ideal diyebiliriz. Bir ideal, bir standart, var burada bir şeyde, tüm bu bağlantı içinde ve o standartlar egonun yargılamasının ölçütleri oluyorlar ya da ölçümleri oluyorlar.
Şimdi ben ideal, üst ben diyeceğiz.
Ne dersek diyelim fark etmiyor. İdeal ben, üst ben, ben ideali, ego ideali, bütün bunlar şey anlatıyor. Yani son derece açık bir şey anlatıyor. Ama Freud bu yani das es derken Freud bir tür fetişizm yaratıyor. Bir tür mistisizm yaratıyor. Çünkü das es diye bir şey yok. Das es şey. Bir gramatik dil bilgisi terimi. O demek. Yani adıl. Üçüncü nötral tekil adıl.
Almanca das es.
Evet. Yani das ich falan. Bunlar şey değil. Göründüklerinden başka şeyler değiller. Ama Freud ve onun şey doğal bilinç düzlemindeki okuyucuları bu şeyleri şişiriyorlar. Basit sözcükleri, yalın sözcükleri ve onlara neredeyse mistik bir anlam veriyorlar. Das es'in ne derinliği var, ne erimi var. Hiçbir şey. Ya da sonsuz erimi var diyebiliriz. Çünkü her şey das es olabilir. Yani bir atom da das es olabilir, bir tanrı da das es olabilir. Her şey. Das ich denen şey ya da ben denen şey. Yani bu bu da benzer olarak her şeyi dışlayabilir. Sonsuz yoksulluk olabilir. Sonsuz soyutluk olabilir. Ama aynı zamanda da her biçime yetenekli olduğu için sonsuz derinliği olan bir terim gibi görünüyor. Bunlar kavramsal felsefenin dışında başka hiçbir bakış açısının anlayabileceği ve çözebileceği şeyler değiller. Ve Freud o konuda maalesef şey yani kullanmıyor şeyi, asıl felsefe. Felsefe tarihinde asıl felsefe, ona ya temel olabilecek, temel yani onun için zorunlu olan altyapıyı kullanmıyor, kavramsal altyapıyı kullanmıyor ve o yüzden böyle yapay şeyler yaratıyor. Das es, hiçbir şey demek değil. Şimdi bende bir derecelendirme diyor, yani bunlar da hep mistik anlatımlar neredeyse. Ego'da bir derecelendirme, düşünebiliyor musunuz? Neyin derecelendirmesi? Ego'nun derecelendirmesi, basamaklandırılması ne olabilir? Birinci basamak ego, ikinci basamak ego, üçüncü basamak. Böyle basamaklar ego'nun kavramında yok. Yani ego, ego şey, öyle basamaklara ayrışacak bir şey değil. Yani bir nicelik olsa, nicel bir özelliği olsa ego'nun, o zaman o yenilik olarak derecelendirilebilir.
Abi onun altını doldurmak için benim altını dolduracağım diye öyle kavramlar üretmiş yani.
Tabii yani bir takım güdüleri var Freud'un ama bunlar şeyler, yani anlaşılmıyor. Bizi bende bir derecelendirmenin, benim içerisinde ben ideali ya da üst ben olarak adlandırılabilecek bir ayrımlaşmanın, bu aynı şey güya, varsayılmasına götüren güdüler başka bir yerde açılamış. Şimdi burada daha önce başka bir yer dediği şey narsisizm üzerine denemesi ve bu ona bakarsak orası gerçekten önemli. Daha önce demişti, daha önce dediği şeyler... şu baskı diyordu dediğimiz gibi yani bu Freud şeyin metapsikolojinin 63. sayfası narsizm üzerine bir giriş başlıklı denemesinden okuyorum. Freud'un kendisi buraya gönderme veriyor. Baskı dediğimiz gibi bende ortaya çıkar diyor. Ego da ortaya çıkar. Daha sen olabiliriz. Benim öz saygısından doğar. Baskının şeyi buydu ve bu anlatım çok fazla vurgulanmıyor. Burada kaybolmuş gibi görünüyor. Şimdi bir de şey var. Diyebiliriz ki bir insan kendi içinde edimsel benini ölçmesini sağlayan bir ideal oluşturmuşken plan. Başkası da bunu yapmamıştır diyor. Yani bir ideal standart var. Buna orada daha oradayken ideal ben diyor. İdeal ih. İdeal ben. Şimdi çocuklukta edimsel benin yararlandığı öz sevginin amacıdır der. Yani burada ideal ben kavramı var ama daha sonraki anlamıyla aynı eşdeğerde değil, daha değişik bir anlamda. Şimdi ideal ben ideali, bunlar da şey değil, Freud'a özgü kavramlar değil. Yani ideal var ve buna ben ideali, idin ideali olamaz ya da yani insan durumunda idealden söz ediyorsa bu doğal olarak şey, egonun ideali. Burada Freud'un vurgulaması ya da öne getirmesi, öne çıkarması gereken şey şuydu. Bu ideal bilinçsiz mi, bilinçli mi? Yani ben ideali derken sanki onun bilinçli olduğunu demek istiyor. Ya da belki de bilinçsiz olduğunu demek istiyor. Bunlar belirsiz. Yani burada da bir tautoloji var. İdeal her durumda ego ideali olmak zorunda. Ben ideal ya da ben ideali. Şimdi bunu söyledi Freud sayfa 268'de. Dipnotta bunu buraya bir gönderme verdi narsizme. Bunlar henüz geçerlidirler diyor. Yani o daha önceki şeyini ideal konusundaki sözleri geçerli. Şimdi benim bu parçası diyor bilinç ile daha sıkı olarak bağıntılıdır. Bunu izleyebiliyor muyuz? Yani benim bu parçası dediği ideal bilinç ile daha sıkı olarak yani bilinçsizdir. Ya da büyük ölçüde bilinçsizdir gibi bir şey demek istiyor. Bu ben ideali bilinçsizdir. O zaman güzel.
Bilinçlenme nasıl kazanılıyor peki?
Ya, neyin bilinçlenmesi?
Freud'un egonun.
Ben ideal bilinçsiz. Ego ideali bilinçsiz ve bu bilince
nasıl ego gelir? Sadece egoda zaten hiçbir şey yok. Sadece kendisi değil mi kavram olarak?
Ama Freud onu öyle anlamıyor işte. Hmm. Freud ona içerik veriyor, yüklemeler, doldurmalar yapıyor. Yani o şey Freud için das ich.
Karıştırıyor biraz.
Evet, birazı bilinçli, birazı bilinçsiz çekirdeği var diyordu daha önceki bölümlerde. Egonun çekirdeği yani ne demek istiyor?
Ego ideali belirlerken bundan sonra bilinçli olarak görülür mü?
İdeal bilinçli mi, bilinçsiz mi? Ona dikkat edeceğiz.
İdealde bilinç, bilinç olması gerekiyor hocam.
Bilinçli olarak
belirlenmesi gerekiyor.
Problem bu işte. Aynı zamanda da şey var, bilinçsiz bir ego ideali de var.
İkisi beraber.
Tabii. O, yani o önemli. Yoksa hiç üzerine söz etmeye bile gerek yok. Şimdi o bilinçsiz ideal, yani bu önemli. Bu gerçekten hepimizi ilgilendiren bir şey. Bilinçsiz idealler bizim yaşamlarımızı güdüyorsa...
Ayrıştırması lazım. Tabii, hepsi iç içe. Hı? Bilinçli ve bilinçli de iç içe. En bilinçliyim derken bile bir bilinçsiz yanımız var. Tamam. Yani içgüdüsel yanımız var. Onu işte dengelemek lazım.
Orada şuna nüans değil, bu önemli bir ayrım. Bilinçsiz, içgüdüsel demek değildi. Bilinçsiz baskılanmış tasarım ya da baskılanmış anıydı. Yani içgüdüler... İçgüdüler...
Ama o da gene hocam bir durumda bilinçsiz. Yani o an kişi onu yaparken onun bir sebebi var ama onun o sebepten ötürü olduğunu yaparken baskılanmış şeyleri dışarıya çıkarırken o kişi onun gene bilincinde değil.
Değil.
Yani bilgisinde değilse yine bilinçsiz.
Tabii o, orada bilinçsizlik var. Orada yani var. Kişi davrandığını bile bilmiyor.
Farkında değil işte. Değil. Evet.
Ama onlar şey içgüdü değil. Yani onu düzeltme. O önemli. Yani baskılanan şey içgüdü değil. İçgüdü işlediği zaman o bilince o tasarımını gönderiyor diyor Freud. Yani içgüdünün kendisini bilemeyiz diyor. Bilinçte içgüdünün kendisi değil ama tasarımı, temsilcisi var. Diyor ve onu daha önce incelemiştik. Şu an çok önemli değil. Yani oraya yönelirsek onu tekrar derinlemesine gireriz. Tamam bunu da anladık. Ego ideali bilince çok sıkı bağlı değil. Yani bilinçsiz baskılanabiliyor ya da bilinçsiz olabiliyor ego ideali. Şimdi ego idealinin nereden geldiğini göreceğiz. Yani daha oraya gelmedik. Burada melankoli ile ilgili bir anımsatma yapıyor. Bunu melankolinin mekanizmasını anlarsak buradaki üst ben çözümlemesini daha iyi anlayacağız. Melankolide ne oluyordu kavramsız olarak? Bunu bir formüle eder misiniz? Bir nesne, sevilen nesne yitiriliyor. Değil mi? Ve bu bir yas durumu yaratıyor. Şimdi burada melankolide şey olan normal olmayan şey o şeyle yitirilen nesneyle özdeşleşme.
Bak,
o zaman o yitirilen nesne aslında şey gibi oluyor. Yani bir dışarıda şeyin yitirilmesi, nesnenin yitirilmesi, egonun kendi kendini yitirmesi gibi bir şey oluyor. Kendini yitirme gibi bir şey oluyor, değil mi? Ve intihar ya da kendine yönelik saldırganlık, yok edicilik, bunlar nereden geliyor da?
Bu,
onu bir...
Karşı.
Kapıyı kapayın. Tamam, sağ olun. Şimdi melankolide Freud şöyle diyor, acaba Melankolinin acı verici rahatsızlığını yitirilen bir nesnenin bende yani egoda yeniden kuruluşunu, dolayısıyla bir nesne yatırımının bir özdeşleşme yoluyla değiştirildiğini varsayarak açıklamayı başardık. Bir nesne yatırımı özdeşleşme yoluyla değiştirilmiştir diyor. Bu yeterli mi melankoli için? Böyle de şey vardı, kendine yönelik bir saldırganlık, değil mi? Yok muydu?
Baskı da var o zaman.
Dış dünyanın boşanması demiştim.
Kayıp evet. Bende oluyor melankolide. Dış dünyada evet. Değil, bene alınıyor ve ben boşaltılmış oluyor melankolide diye konuşmuştuk.
Tamam. Geçen dönemde. Ondan sonra?
Yani ben,
yasla dış dünya boşalıyor, melankolide iç dünya boşalıyor.
Değil mi? O zaman şey, intihar. Niye sadizm var? Yani niye mazoşizm var ya da melankolide? Yani orada kendine yönelik ya bir düşmanlık faktörü var.
Cezalandırma var.
Evet ama
suçluluk var o zaman.
Suçluluk var.
Suç ve ceza var.
Evet, cezalandırma var, nefret var, yok edicilik var, saldırganlık var, sadizm var. Evet,
ne
orada bir şey vardı. Bağlandı. Enteresan bir şey. Sadizm diyor. Ancak bu sadizm diyor, melankoliyi öylesine ilginç ve öylesine tehlikeli yapan intihar eylemi bilmecesini çözer. Yani niye sadizm doğuyor? Melankoli sadistik ve nefret edici eğilimlerden kazanılan bir doyumu imler diyor. Bunları kavramsallaştırmak kolay değil, değil mi?
İntihar ve, kelimeleri sadizmde
dışarı. Sevgi nesnesinin yitişinden o suçludur. Burada bir suç var. Niye suç var? Yani yitirme var, nefret var ve bu intihara kadar götürebiliyor.
İntihar şey. İçe dönersin.
Devamlı acı çekme durumu var, yas durumu.
Evet. O zaman şöyle diyelim, burada bir şey var, nesne yatırımı var. Yani libido bir nesneye yatırılıyor. Daha sonra birisi seviliyor. Ve bu sevgi nesnesinden düşmanlık geldiği zaman o düşmanlık o düşmanlık şey çok enteresan. Yani burada anormal, zaten bu durum da anormal. Yani sevilen bir nesli, bir kişinin sevdiğiniz bir kişinin sizden nefret etmesi, düşmanlık duyması bu kendinde de biraz normal dışı bir şey. Ama bu sevilen nesneyle özdeşleşme onun düşmanlığını öz düşmanlığa ya da mazoşizme çeviriyor ya da intihara götürüyor. Mekanizma böyle görünüyor. Yani sevdiğiniz bir insan sizden nefret ediyorsa ve siz onu sevmeyi sürdürüyorsanız o nefreti, o özdeşleşme dolayısıyla, yani sevgi dolayısıyla kendi o özdeşleşme, o nefreti kendi kendimize çevirmemize neden olacak. Yani sevdiğimiz bir insanın bizden nefretini kabul etmektense kendi kendimizden nefret etmeyi tercih ediyoruz.
Ve mazoizm.
Efendim?
Mazoizm.
Bu şey, mazoşizm, evet.
Karşı tarafa zarar vermek üzere dönerse
bu. Karşı tarafa da dönebiliyor. Burada Freud buna ambivalans diyor, iki değerlilik. Yani bu sevgi, nerede sevgi varsa orada ambivalans var. Yani iki değerlilik. Dışa dönebilir, nefrete dönebilir, saldırganlığa. Bunlar şeydi, içgüdülerin yazgılarında bunları incelemişti.
Bu zaten bir arada mı?
Karşı, evet, bir arada. Yani mazoşizmin olduğu yerde hemen sadizm de olmalı. Ya da sadizm, mazoşizmin şeyi, evrilmiş biçimi. Sevgi, nefretin şeyim, yani tersine dönmüş biçimi. Bu melankolinin şeyi bu. Gizli burada yatıyor. Bir özdeşleşme var, bir nesne yitimi var. Ondan sonra o nesnenin düşmanlığı var. O düşmanlığın kendi kendine yansıtılması. Şimdi, bir de oral evre var, ona dikkat edeceğiz. Oral evre, yani ağız evresi ve burada insanın da, yani bebeğin davranışı yeme davranışı ve bir dış dünya ile ilişki bir yemek, yeme ilişkisinden başka bir şey değil. Öyle değil mi? Nesne yatırımı ve özdeşleşme diyor Freud, bu aşamada birbirinden ayırt edilmez. Nesne yatırımı ve özdeşleşme. Şimdi yemek yemek özdeşleşme mi? Yemek özdeşleşme mi? Evet. Yemek birini, bir şey yemek onunla özdeşleşmek demek. Onu kendinin edinmek, onunla bir olmak demek. Bu şey fiziksel anlamda böyle. Bir insanı sevdiğiniz zaman onunla özdeşleşiyorsunuz ama o tinsel anlamda özdeşlik.
Yamyam kabilelerinin yanında aynı ama.
Ama yamyamlık, yamyamlık doğrudan doğruya fiziksel olarak özdeşleşme. Freud bunu totem ve tabuda inceledim diyor. Tamam yani...
Rakibinin gücünü almak.
Ve şey diyor, örneğin evet, ilkel insanlar besin olarak bedene katılan hayvanların özelliklerinin onları yiyenlerin karakterinin parçası olarak sürdüğüne inanırlar. Bir hayvanı yersen, yani bir kaplanı yersen kaplan gibi olursun. Gibi bir özdeşleşme var diyor. Ve şeyler, şimdi o yamyamlık normal olarak modern insanın kültüründe bile hala var. Türkiye'de demezler mi? Yesinler, seni yerim falan diye. O sevgi anlatımı. Değil mi? Yerim, ne gibi anlatımlar var? Onun türevlerini...
Olan şey yemek herhalde onun için.
Tabii bu oral evrede. İlkel bir sevgi anlatımı bu.
Sevilen nesli.
Ve yamyamlıkta da şey bu. Genel bu. Üyeler aslında kabilenin onu yiyen üyelerinde yaşıyor.
Atalar.
Yani o yeme edime o bireyi, yenen bireyi yok etmiyor. Onu şey yapıyor. Herkese paylaştırıyor. Şimdi burada erotizm yok. Yani bu konuşulan şeyler, yeme, doğrudan doğruya yemekte erotizm yok. Erotizm nasıl bağlanıyor bu şeye, yemeğe?
Oral. Hı? Oral haz.
Oral haz erotik değil ki. Yani yemek yeme oral bir davranış ve bu şey de erotik değil. Freud şöyle bir şey diyor. Yalnızca daha sonra nesne yatırımlarının erotik eğilimleri gereksinimler olarak duyumsayan O'dan nesne yatırımları O'dan yani idden doğar diyor. Nesne yatırımları idden doğar. Tamam. Bu erotik eğilimleri gereksinimler olarak duyumsar. Yani idin açlığı erotik bir açlık ve orada idin nesne yatırımı erotik bir yatırım ve oradaki doyum şey değil, yamyamlık değil. Yamyamlık da olmaz. İçgüdünün doyulması gerekir. Eşeysel ilişki gerekir. Ama bu oral evre ayrı bir evre ve o zaman şöyle diyebiliriz. Oral evre ve erotik şey eğilimler ya da yatırım, nesne yatırımları karışabiliyorlar. Karışırlar. Ama onun ayrıntısına girmiyor Freud. Şimdi peki burada bir nesneden vazgeçme durumu var. Şimdi nesne var, nesneden vazgeçiyor. Yani bir tür baskılama değil ama burada karışık şeyler söylüyor Freud. Bende bir başkalaşım ortaya çıkar vesaire ve düzeltme konusu var. Yine o da şeyle yani psikanalizle birinci derecede ilgili bir kavram ve sayfa 270'te Freud düzeltmeyi ele alıyor. Nesne libidonun narsistik libidoya dönüşümü açıktır ki eşeysel hedeflerden bir vazgeçmeyi, bir eşeysizleştirmeyi, dolayısıyla bir yüceltmeyi yanında getirir. Nesne libidonun narsistik libidoya dönüşmesi ne demek? Narsistik libidoya dönüşmesi.
Pardon hocam.
Yani burada şey var, bir dışarıya yönelik bir yatırımın durdurulması ve kendine döndürülmesi var. Şimdi burada eşeysel hedeflerden bir vazgeçme oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Yani kendine dönüyorsun. Ve bir yüceltme oluyor. Yüceltme genel olarak şeydir. İçgüdünün hedeften saptırılması. Yani başka bir hedefe yönelmesi. Erotik dürtülerin doyuma değil ama doğrudan doyuma değil ama dolaylı doyuma yönelmesi. Ya da başka bir hedefe yönelmesi. Yani nesnesine ulaşamayan, hedefine ulaşamayan bir insan, sevdiğine ulaşamayan, diyelim istediğine ulaşamayan bir erkek ya da kadın şey yapabilir, ressam olabilir, şair olabilir, şiir yazabilir.
Başka bir alana yönelmesi.
Yüceltme yapabilir ya da şey, libido, daha başka şey.
Libidoyu nesneden çekiyor,
evet.
Başka bir
çok güzel. Yani eğer kullanmıyorsanız rica ediyorum.
Tamam, kusura bakmayın.
Gayet
güzel denebilir. Kusura bakmayın. Bir mesaj geldi zaten. Öyle bir şey vardı. Ses kablosu bozuk diyordu. Şimdi Pekala, esas zorluk, zor bölüme gelelim. Ödipus karmaşası. Ödipus karmaşası. Bunu buradan şeye geçti. Şimdi daha öncekilerle Freud, yani bütün bu şu ana kadar konuştuğumuz şeyler bu bölümün girişini malzemesi ve bunları kullanacak Freud teknik çözümlemeleri yaparken Ödipus kompleksi ya da karmaşası. Bu kompleks sözcüğü Türkçe'de karmaşa ile karşılandı. Bugünlerde gazeteyi açıyorsunuz, insanlar gazeteciler karışıklığa karmaşa diyorlar. Yani şeyde İstanbul'da bir karmaşa çıktı diyorlar. Karışıklık yani bu şey karmaşa değil. Fakat bu şey kolektif bir hata ve yani birisi yaptığı zaman basında bir hata yaptığı zaman hepsi şey gibi koyun sürüsü gibi onun arkasından gidiyor. Hepsi aynı hatayı yapıyorlar. Karmaşa kompleks demek. Yani karmaşa şey değil. Karışıklık demek değil. Ya da kompleks denen şey karışıklık değil. Yani bunu türetenler güzel türetmişler. Karmaşa sözcüğü kompleksi anlatıyor. Yani kompleks ve complication aynı şey değil. Ya da karışıklık şey de olabilir. Yani toplumsal karışıklık da olabilir. Bir yerde bir takım eylemler başlayabilir, gösteriler. Onlara insanlar şey derler. Karışıklık derler. Karışıklık çıktı. Karmaşa çıktı demezler. Bizim gazetecilerimiz ve televizyoncularımız karmaşa çıktı diyorlar.
Kargaşa
da denebilir ama bunlar karmaşa diyorlar. Daha dün gördüm birkaç yerde birden karmaşa. CNN, Türk'te, Cumhuriyet'te, Milliyet'te, Hürriyet'te, Radikal'de, televizyonlarda. Yani bu yıllardır sürüyor bu şey. Nereden çıkardılarsa karışıklığı bıraktılar, karmaşa diye kullanmaya başlıyorlar ve yani kompleks. Ha? Kim uyaracaksın ki? Hepsi yapıyor hatta. Yani, karmaşa kompleks ile karşı. Kompleks sözcüğünün karşılığı karmaşa.
Komplikasyon neydi?
Komplikasyona ona da şey diyebiliriz. Karışıklık diyebiliriz.
Komplikasyon
ayrıca yani...
Sonucu olarak bir takım sonuçlar çıkmıştır.
Daha farklı bir şey ama Türkçe'de karışıklık, disorder, düzensizlik, upheaval olabilir. Yani karışıklık, toplumsal karışıklıklar falan o anlamda kullanılıyor. Bir problem karışık olabilir. Karmaşık da olabilir ama karışık da olabilir. Yani ikisi yine de ayrı şeyler. Yani şimdi gelelim Ödipus karmaşasına ya da kompleksine. Burada şimdi şöyle bir şey var. Bunu birlikte düşünelim. Yani Freud tamam çok güzel çözümlemeler yapıyor ve temelde şey gibi görünüyor yani açıklıyor gibi görünüyor ama biraz daha değişik bir yoldan gidilebilir. Bebek doğduğu zaman homo sapiens doğduğu zaman şey yok, eşcinsel kimliği yok, eşcinsel karakteri yok. Freud karakter kazanımından söz ediyor bu bölümde. Karakter sadece eşcinselliğe bağlı bir kavram değil aslında yani yine yanlış kullanıyor. Karakter kazanımı bir insanın dürüstlüğü ya da yamukluğu, korkaklığı ya da bunlar da karakteri ilgilendiren şeyler ve Freud'un burada karakter dediği şey bunun daha çok şeyle ilgili, eşcinsel karakter yani kadın mı erkek mi olacağıyla ilgili.
Doğuştan gelmiyor diyor.
doğuştan gelmiyor diyor. Çünkü bir birey kız ya da erkek olmadığına bakmaksızın kadınsı ve erkeksi karakterler kazanabilir. Yani bir erkek çocuk kadın kadınsı kişilik kazanabilir. Bir kız çocuğu erkeksi şey kazanabilir.
Hayvanla ilgili değil mi?
Değil. Buna bakın. Yani şimdi Freud'un yaklaşımını anlamaya çalışıyoruz. Yani doğru ya da yanlış diye yargıda bulunmadan Freud'un eğer hormonla ilgili olsaydı yani doğal olsaydı o zaman bir kız çocuğu hiçbir zaman erkek karakteri kazanmazdı. Bir erkek hiçbir zaman kız karakteri kazanmazdı. Ama öyle değil. Yani örneğin vazgeçme durumunda kız çocuk Ödipus kompleksinin çözülüşü karakterin tamamlanışını anlatıyor. Yani o kompleks yenildiği zaman, çözüldüğü zaman karakter pıhtılaşmış ve kazanılmış oluyor. Eğer bir kız çocuğu şeyden vazgeçerse, özdeşleşmeden vazgeçerse ona şey yapalım.
Babasıyla. Şey, 272'nin baş tarafı.
Baş tarafında evet. Çözümleme diyor. Bir kızın, küçük bir kızın bir sevgi nesnesi olarak babasını bırakmak zorunda kaldıktan sonra erilliğini öne çıkaracağını diyor. Hı-hı. Gösteriyor. Yani bir kız babayla özdeşleşmesini şey yaparsa, reddederse, ondan vazgeçerse onun karakterlerini kendine çeviriyor. Kendi üstüne alıyor ve erkeksi bir kız ortaya çıkıyor diyor Freud. Anlatabildik mi? Yani gitmiş olan nesnesiyle özdeşleştirecek. Bir tür melankoli gibi bir durum var. Çünkü şeyi yanlış olduğunu anlıyor. Törel olmadığını anlıyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hormonların etkisi yok diyoruz. Doğal olarak hiçbir eğilim yok. Yani bir insanın homo sapiensin bebeğin kız mı erkek mi olacağı konusunda hiçbir doğal şey yok. Ön veri yok. Ve ikisi de olabilir. Bunun bir anlamı şu, bütün eşcinsel karakterler kültürel belirlenimler ve kazanılmış belirlenimler. Yani şöyle ya da böyle olabilir. Yani bir erkek, örneğin neredeydi kadın, erkekler evde oturup yün örüyorlardı, kozak örüyorlardı, biliyorsunuz. Hangi kültürdeydi bu? Hindistan'da mıydı?
Var.
Evet, yani kadınlar dışarı gidiyorlar, tarlaya, iş, para kazanmaya, geçim hali için. Efendim?
Karadeniz.
Olabilir. Erkekler evde oturup yün örüyorlar.